Ankara, Ankara. Bin yılları bulan geçmişiyle Anadolu çok sayıda başkent gördü. Bu başkentlerin sonuncusuysa Ankara. Merhaba sevgili dinleyiciler, Ankara'ya hoş geldiniz. Bugün yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin kalbinden bütün dünyaya seslenmenin heyecanı var içimizde. Heyecanlıyız çünkü Türkiye'nin kalbini, Ankara'yı anlatacağız bu yeni programımızda. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Anadolu coğrafyasında çok sayıda devlet kuruldu ve her birinin farklı bir başkenti oldu. Türkler de tarih boyunca birçok farklı devlet kurdu ve farklı başkentler seçti. Anadolu Selçuklu Devleti Konya'yı, Osmanlı Devleti Bursa'yı, Edirne'yi, İstanbul'u başkent seçti kendine. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ise Ankara'yı. Bin yılları bulan Anadolu'nun geçmişinde sayısı yüzü geçen başkentlerin sonuncusu Ankara. Bir simgedir Ankara. Yeni cumhuriyetle birlikte yeni fikirlerin hayata geçirileceği, insanlara umudun aşılanabileceği taptaze bir yönetim merkezi olacaktır o. Yeni bir fiziki çevre oluşturularak, gereksinim duyulan kurumlarla ve yapılarla donatılarak yeni cumhuriyete yaraşır bir yaşam biçimini yansıtacaktır. 2023, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı. Biz de bu yüzden sizlerle bir Ankara programında buluşmayı istedik. Kızılırmak'la Sakarya'nın arasında yeşeren ve yaşayan tüm uygarlıklara tanıklık eden Ankara. Antik çağlardan cumhuriyete ve günümüze kadar geçen süre içinde bütün bileşenleri ve katmanlarıyla Ankara'yı anlatacağız. Üstelik yalnızca tarihi boyutuyla değil, edebiyat, sanat, mimari ve doğal varlıklarıyla ele alarak yaşayan bir kent olarak aktaracağız. Cumhuriyetimizin başkentini, bilinen ve bilinmeyen yönlerini konuşacağız. Farklı uzmanlık alanlarından farklı konuklarımız olacak. Bugünkü konuğumuz Nezih Kuleyin. Ankara üzerine çok değerli çalışmaları var kendisinin.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Bu ilk programda Ankara hakkında genel olarak konuşalım istedik. İnsanın yaşadığı yer özellikle de ilk gençlik yılları orada geçmişse insan için çok önemli oluyor.
Evet.
Ben de bir Ankaralı olarak...
Neresindensiniz Ankara'nın?
Çankayalısınız.
Evet.
Ve doğma büyüme Ankaralı olarak her zaman başka şehirlerden dönerken Ankara'yı özledim. Evet. Ankara benim için bir ev gibiydi her zaman. Kimileri Ankara'yı çok fazla aktivite olmamakla, Ankara'da çok fazla aktivite yok diyerek suçlayabiliyor. Evet. Sıkıcı bulabiliyor. Ancak benim için dinginliği, evi temsil ediyor Ankara. Ankara sizin için ne ifade ediyor?
Şimdi tabii ben üniversitede geldim Ankara'ya. Ben de senin gibi Yahya Kemal'e katılmıyorum. Yani Ankara'nın neyini seversin demişler ona biliyorsunuz. O da İstanbul'a dönüşünü sevmiş. Ben ona katılmıyorum. Ankara gerçekten çok önemli bir yer benim açımdan. Çünkü biz geldiğimizde Kızılay ve Kızılay'ın çevresindeki sokaklar, caddeler, hele o ana cadde Atatürk Bulvarı çok büyük bir kültür ve sosyal merkezdi. Çok güzel yerler vardı. Mesela çok iyi pastaneler vardı. İnsanlar oralarda gelir, onları yerlerdi ve sohbet edilirdi. Ankara aslında bir biçimiyle öyle bakıldığı zaman bir edebiyat mekanıydı da. Çok sayıda yazarı görürdünüz. Zaten Sevgi Soysal işte Yenişehir'de bir öğle vaktine gene orada hissederek, orada bir ağacın devrilmesini hissederek yazmıştır. Ama Ankara böyle sanıldığı gibi sonradan keşfedilmiş bir şehir değil. Ankara çok sayıda devlete geçmişten bu yana başkentlik yapmış. Mesela Galatların başkenti, Romalıların yazlık başkenti, Ahilerin başkenti. Yani böyle bakıldığı zaman Ankara aslında tarihi içerisinde de çok önemli bir yer. Ben bu açıdan ele alıyorum. Örneğin Anadolu Medeniyetleri Müzesi gibi müze sadece Ankara'da var. Devlet Resim Heykel Müzesi sadece Ankara'da var. Bugün bir insan Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde tüm gününü geçirebilir ve nasıl geçirdiğini, oradaki resimlerin her birinde çok kısa bir süre zaman harcasa nasıl geçirdiğini bilemez. Şöyle bir şey oluyor. Bazen devletlerin kendi değerlerini satması ya da ulusların kendi değerlerini satması gibi bir şey var. Mesela eskiden Şam fıstığı denirdi ama onu Gaziantep'liler bütün dünyaya hayır bunun adı Şam fıstığı değil Antep fıstığı diye tanıttılar. Neden? Her gittikleri yere bir fıstık götürdüler. Aa Şam fıstığı mı getirdin diyenler hayır bu Antep fıstığı dediler ve bu böyle yerleşti. Bir Fransız yurt dışına gittiğinde ne anlatır? İşte Fransa'daki barları anlatır belki ama daha çok Louvre Müzesi'ni anlatır. İşte oranın ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatır. Ama biz Ankaralılar yurt dışına gittiğimizde kendi değerimiz olan bu resim ve heykel müzesine sahip çıkamadığımız için, belki Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni çok az gezdiğimiz için, etnografya müzesi hakkında çok azımızın bilgi sahibi olduğu için biz mesela karşımızdaki Fransız'a ya da İtalyan'a bunları çok fazla anlatamıyoruz. Buradaki resimlerin değerini, buradaki eserlerin değerlerini fark ettiremiyoruz. Evet. Böyle olduğu zaman da sizin değerlerinizin farkına varmıyorlar. Yani bu çok enteresan bir şey. Biz bu Ankara'yı çok iyi tanımak zorundayız. Ankara çevresiyle birlikte çok çok önemli. Çok özel mesela çiçekleri olan, çok özel bitki örtüsü olan, çok güzel gölleri olan, yani örnek vermek gerekirse Ankara'nın çok yakınında, çok bir ilçesinde Sorgun Gölü diye bir göl vardır ve çok güzel bir göldür. İnsanlar bunun çevresinde gezebilirler. Başka bir ülkede olsa bu dünyanın önemli turistik yerlerinden birisi olur. Güdül'de.
Bizim haberimiz bile yok belki.
Çok sayıda, ben sana mesela bir anket yapsak belki Ankaralıların %90'ı Ankara'nın çevresinde bu kadar turistik çok güzel bir göl olduğunun farkına varmıyor olabilirler. Bazen yani derler ya bakmakla görmek arasında fark var. Değerlerimizi fark edemiyor olabiliriz. Mesela kale tarihine bakarsak neredeyse 3000 yıllık bir tarihi var. Burada 5000 yıllık medeniyetler, uygarlıklar gelmiş, geçmişler ve bize çok önemli miraslar bırakmışlar. Adlarıyla, tarihi değerleriyle ve bunların hepsi bizim bakışımıza bağlı bir şey. Biz bakarsak bunları görebiliriz ama bakmazsak göremeyiz. Onun için benim açımdan da Ankara böyle çok büyük zenginlikler ifade ediyor. Bu çok büyük zenginlikler ifade ettiği için de her biri 4000 maddeden oluşan 4 ayrı takvim yaptım ben Ankara ile ilgili olarak. Bunun 3 tanesini Ankara Kalkınma Ajansı'na yaptım. Bir tanesini de geçen sene Ankara Ticaret Odası bastı. Düşünebiliyor musunuz? Sadece 4000 madde olan 4 tane şeyden 16000 konunun işlendiği takvimlerimiz var elimizde ve bunun hepsi Ankara'yı kapsıyor. Bu kadar büyük bir zenginlik içerisinde yaşadığımızın farkında olmamız gerekir diye düşünüyorum.
Evet, bize hep keçisinden, kedisinden, armudundan bahsederler ama çok daha nitelikli, çok daha derin anlamları var Ankara'nın.
Aslında onlar da çok önemli. Şöyle, Ankara'nın keçisinden sof üretiliyordu tarihte. Bu mesela bir tek Ankara'da üretilebiliyordu. Biz bunu sonradan yurt dışına kaptırdık ama asıl başka bir şey söylemek istiyorum ben. O kumaş Ankara'dan doğrudan saraya giderdi. Çünkü dünyanın en kaliteli kumaşını softan üretirdiniz. Bir iddiaya göre sofistike sözcüğünün temelindeki kelime de softtur. Yani nitelikli bir şeyi tanımlamak isterseniz onun sofistike olduğunu söylersiniz. Onun altındaki kelimenin sof olduğu söylenir mesela etimologlar tarafından. Böyle iddialar vardır. Bunun dışında mesela Ankara'nın tavşanı var. Ankara tavşanından elde edilen yün Angora. Bu Angora bir marka yani Fransızların mohair dedikleri İplik türü elde ediliyor ve bu Angora bir dönem Ankara'ya adını bile vermiş. Yani Ankara tavşanı sadece Ankara'da üretiliyor ve yaklaşık 5 kilo civarında oluyor bu tavşanlar ve bunların üzerinden elde edilen tüyünden çok kaliteli bir ip elde ediliyor ve bu ip dünya çapında bir değere sahip. Yani dolayısıyla çok büyük zenginliklerin sahip olunduğu bir yer Ankara.
Evet, Atatürk de Ankara ile ilgili ileride burası bozkır kalmayacak, çok daha yeşillik olacak diye böyle bir sözünü hatırlıyorum ben. Gerçekten de biraz daha yeşil bir Ankara'mız var artık. Peki siz Trabzon doğumlusunuz.
Evet.
Sizi de merak ediyoruz. Sizin Ankara'ya olan ilginiz, sevginiz nasıl başladı?
Aslında benim sözcüklere karşı ilgi bir sevgim var. Benim ilk kitabımın adı Hayat İçin Bir Kahve Molasıydı. Ben şöyle sözcükleri anlatmıştım ve siz bir sözcüğü bir anlamda kullanıyorsunuz ama o sözcük gerçekte o anlamdan çok farklı bir kaynaktan geliyor ya da çok değişik bir başka bir anlamı var. Bu beni en çok Ereğli'de etkilemişti. Karadeniz Ereğli'nin adının böyle bir özelliği vardı. Şimdi Ankara'ya geldiğimde ben Ankara'nın adını da böyle büyük bir zenginlikle ortaya çıkmış olduğunu fark ettim. Çok sayıda adı var. İleriki programlarda konuşuruz ama mesela Ankaralılar Angara derler biliyorsunuz. Şimdi sen Bozkurt, Çorak falan diye söz ettin Ankara'dan. Ama mesela Angara dereler kenti demektir aslında. Kelime anlamı olarak. Türkçe'de Ank geniş su yollarına verilen attır. Kara da çok yoğun bulunan şey. Angara da çok su yolu bulunan, çok dere bulunan bir yer demek. Gerçekten de öyle aslında. Ankara dediğinizde aklınıza hangi şey gelir? Hoşdere, Bülbülderesi, Hatip Çayı. Hiçbir ilde bu kadar çok dere adını kimse sayamaz. Dünyadaki belki de en çok geçmişte derenin bulunduğu yer, il Ankara'dır. Hatta bu bizim Gençlik Parkı'nın olduğu yer. Gençlik Parkı'nın önünde bir havuz vardır biliyorsun. Yani Gençlik Parkı bir havuzdur eskiden. Bunun nedeni şudur. Bütün dereler oraya gelip döküldüğü için burayı kurutmaya karar veriyorlar. Burası büyük bir bataklık. Nasıl kurutacağız? Önce bir takım setler yapılıyor. Sonra da oraya bir o suların geldiğinden toplanan bir havuz yapılıyor. Ve orası Gençlik Parkı'nın büyük içinde insanların gezdiği bir şey. Aslında Ankara yemyeşil, bütün derelerin olduğu bir yer. Hatta öyle ki o kadar büyük ağaçların olduğu bir yer ki Timur Ankara Savaşı'nda filleri ağaçların arkasına saklayabiliyor. Yani şimdi buradan buraya geldiysek bu biraz bizim suçumuz olabilir. Ben tabii böyle sözcüklere olan ilgimle üniversiteye Ankara'ya geldim. Hacettepe Üniversitesi'nde okudum. Ankara'nın büyük bir zenginlik içerdiğini fark ettim. Hem tarihi açısından zengin, hem kültürel olarak zengin, hem de sosyal ilişkiler açısından da büyük, çok sayıda kavmin bulunduğundan dolayı çok sayıda kültürel mesela Ankara'nın kendine özgü bir lehçesi vardır. Bunun da çok sayıda dilin de etkisi vardır. Bunları fark ettim. Fark edince de büyük bir ilgi doğdu bende Ankara'ya karşı. Bunun sonucu böyle oldu yani.
Sizin çalışmalarınız da var Ankara ile ilgili. Takvimden bahsetmiştiniz.
Evet.
Bunun yanı sıra Seyyahların Gözüyle Ankara diye bir kitabınız var. Yabancı seyyahların gözüyle Ankara anlatılıyor bu kitapta. Evet. Bize kitaptan bahseder misiniz?
Tabii ki. Şimdi bu Seyyahların Gözüyle Ankara kitabı Ankara Kalkınma Ajansı tarafından benden hazırlamamı istendi ve ben onu hazırladım. İki baskı da yaptı. Birinci baskısı yapıp dağıtıldı, sonra ikinci baskısı yapıldı. Şimdi ben o Seyyahların Gözüyle Ankara kitabında yaklaşık 2000 yıl boyunca Ankara'ya dışarıdan gelen seyyahların Ankara hakkındaki izlenimlerini ne izlemişler onu öğrenmeye çalıştım. Mesela Ankara'nın ilk adlarından biri Ankira'dır biliyorsunuz. Strabon milattan önce işte 50. yıllarda yaşamış bir Amasyalı tarihçi bu Strabon. Ankara ile ilgili ilk bilgileri biz onun Coğrafya diye bir kitabı var. 12 ciltlik bir kitap bu. Çok ciddi bir çalışma. Dünyadaki en büyük coğrafya çalışması. Onun çalışmasından öğreniyoruz Ankara hakkındaki. Bilirsiniz Ankara'nın adlarından birisi de Ankira'dır. Ankara hakkında anlatılan bir öykü vardır. İşte Galatlar giderler Mısır donanmasını yenerler ve yendiklerinden dolayı da gelirler bir tane çapayı Ankara'nın ortasına bugün Hacı Bayram Camii'nin olduğu yere de dikerler ve o zaman buranın adı Ankara oldu. Ankara'nın adı böyle olmuştur falan diye bir efsane anlatılır. Aslında bu Strabon'un coğrafyasının içinde bir harita var. Oraya baktığınızda anlıyorsunuz ki bu böyle değil. Çünkü Ankara dışında da bazı Ankara kentleri var şeyde haritada gördüğünüz. Adı Ankara olan.
Öyle mi?
Tabii. Hemen Ankara'nın 150 kilometre ilerisinde var. Trakya'da var. Buradan yapacağımız yorum şu. Yani yapılması gereken doğru yorum şu. O zamanki şeylerde tanımlayıcı yer adları kullanılıyor. çıpa deriz biz, biliyor musunuz? Şöyle eğri bir demir vardır, küçük sandallarda atarsınız, o onu denizde tutar. Eğer bir nehir gelip bir şehri çıpa gibi dolanıyorsa o şehirlere Ankara adı vermişler. Şimdi böyle olduğu için de Hatip Çayı Ankara Kalesi'ni böyle dolanan bir çay olduğu için o kente Ankara, yani çevresinden çapa gibi bir nehir dolaşan şehir anlamında. Mesela gene Banaz, mesela örnek verelim. Banaz eskiden Anadolu'da kullanılan dilde Banaussa'dır asıl. Banaussa şey demektir. İçinden dere geçen şehir. Ankara da çevresinde çapa gibi dolaşılan şehir anlamında bir ad verilmiş ve çok sayıda böyle değişik Ankara'nın adlarını etkileyen faktörlerden bir tanesi. İlk orada görüyoruz. Mesela benim ilk kitabımı aldığım seyyah Strabon'dur. Şimdi Strabon'dan sonra Ankara'ya bir heyet geliyor. Kanuni Sultan Süleyman zamanında. Bu heyet içerisinde bir tane Avusturyalı var. Derşvam ismi. Bir tane de Buzbek. Gene bunların her ikisi de Kanuni Sultan Süleyman'a Avusturyalı Arşidükü'nün bir mektubunu getirmek üzere gelen bir kervanda bulunuyorlar. Bunlar çok enteresan şeyler tespit ediyorlar. Mesela Derşivam ilk simiti bulmuş Ankara'da. Yani simitin yuvarlak ekmek olarak resmini çizmiş, kitabına koymuş. Diyor ki ben diyor işte gittim orada acayip bir şey var. Ne var? İşte yuvarlak simit var.
Çok da lezzetli.
Çok da lezzetli. İşte falan susamı var. Şöyle bunu anlatıyor ama bence asıl Buzbek'in değerlendirmesi önemli. Buzbek mektubu vermek üzere ta Amasya'ya kadar gidiyor ve Amasya'da Kanuni Sultan Süleyman'ın çadırında oturuyorlar. Ve Kanuni Sultan Süleyman'ın çadırında otururken diyor ki bizim bu Türkleri yenme ihtimalimiz yok diyor savaşta. Yani yenme ihtimalimiz yok diyor. Neden derseniz diyor. Çünkü diyor ben orada çadırda oturdum. Çadırın içinde de işte sadrazam, kaptanı derya falan vardı. Bunların her birinin şöyle buraya geldiklerini gördüm. Yeniçeri Ocağı'na girmişler, en alttan başlamışlar, savaşa başarılı olmuşlar, başarılı oldukça yükselmişler, başarılı oldukça yükselmişler, buraya kadar gelmişler. Hiçbirisinin aileden gelen bir özellikten dolayı ya da bir torpilden dolayı bir şeyi yok. Oysa bizde böyle değil diyor. Bizde toprak sahibiysen, para sahibiysen hemen doğrudan doğruya askerlikte üst düzey bir noktadan başlıyorsun diyor. Bu şeyler açısından diyor. Çok önemli bir durumdur. Hiç kimse padişahın, yani ailesinden gelen birisi şehzade sonradan padişah olabilir ama bunun dışında kimse ailevi bir ilişkisinden dolayı gelip Osmanlı'da bir mevki sahibi olamaz diyor. Bundan dolayı da diyor biz yenilmeye mahkumuz çünkü böyle bir takım yorumları var. Şimdi bunlardan başka mesela çok enteresan insanlar geliyor. Bir Macar geliyor mesela. İlk Turan Derneği denilen dernek, Türkçülükle ilgili ilk dernek aslında Macaristan'da kurulmuştur. Macaristan'daki Turan Derneği para topluyorlar. Ya gitsen Türkiye'ye bir bak diye bir Bela Harvard diye birisini gönderiyorlar buraya. Bela Harvard çok enteresan, geziyor, inceliyor. Ankara'ya geliyor. Ankara'ya geldiğinde kaleye çıkıyor. Kalede tellal görüyor, bir tane tellal. Tellal bağırıyor. Bilet elinde, böyle bilet gibi şeyler var. Herkesi bekliyoruz, herkesi bekliyoruz. Neye bekliyoruz? Shakespeare'in Otello'suna bekliyoruz diye bir şey var. 1918 daha işte Birinci Dünya Savaşı şartları, Ankara Kalesi'nde Otello oynanıyor ve insanlara bilet satılıyor. Bunu da tellalla duyuruyorlar. İşte Otello, Shakespeare'in Otello'su oynanacak diye. Sonra daha da enteresanı, bir Mısır prensesi geliyor Kurtuluş Savaşı şartlarında Ankara'ya. İşte o zaman Kurtuluş Savaşı sürüyor ve Kadriye Hüseyin. Bu Kadriye Hüseyin'in şöyle bir şeyi var. Kitabını Fransızca yazıyor. Mukaddes Ankara'dan Mektuplar diye çeviriliyor kitabı. İşte Fransızcasını söylesek Lettre de la Sainte d'Ankara gibi bir adı var kitabın. Yani Aziz Ankara'dan Mektuplar gibi de çevrilebilir. Bu kitap, bu mektuptan da çok enteresan bir tespiti var. Diyor ki bugün diyor Müslümanlığın merkezi diyor Ankara'dır. Çünkü burada dünyadaki Müslümanlığı kurtaracak bir savaş yürütülmektedir diyor. Böyle bu tip yorumlar yapmış ve kitap Fransızca basılıyor. Bu kitap sonra Türkçe'ye çevrilmiş. Pek bilinmez, yoktur da. Adı Mukaddes Ankara'dan Mektuplar diye. Çok değişik, enteresan mektupları var. Böyle etkilenmiş. Ama o arada sadece Mısır'dan değil, mesela İngiltere'den gelen gazeteciler var, Fransa'dan gelenler var. Gaulis bunlardan bir tanesi. Burada en önemli şeylerden bir tanesi, çok değişik bir yorum yapıyorlar. Yaptıkları yorum şöyle, diyorlar ki Kurtuluş Savaşı'nda en önemli şey halkla bütünleşmiş bir meclistir ve mecliste bütünleşmiş bir Mustafa Kemal var. Niye? Mustafa Kemal meclise geldiği zaman örneğin ona ayrılmış bir sıra yok, bir yer yok. Nerede boşluk varsa orada oturuyor, orada konuşuyor. Her milletvekili için böyle. Hı hı. Ve dolayısıyla meclisin halkla bütünleşmiş olduğunun bir göstergesi olarak kullanılıyor. Ama ben konuşmamı bitirmeden birinden daha söz etmek istiyorum. Sovyet Büyükelçisi Aralov bir tane ünlü şeyi davet ediyor. Gravür sanatçısı diyebiliriz. Lanser isminde Ankara'ya geliyor ve şeyleri izliyor Lanser. Halkın davranış biçimlerini izliyor ve bu halkın davranış biçimleri izlediğinde yaklaşık 80'e yakın resim yapmış Ankara ile ilgili. Ankara'yı anlatan Ankara Yazı diye bir kitap yazıyor ve bunun içine 80'e yakın resim koymuş ve çok enteresan şeyler var. Ankara'daki halkın yaşamını anlatıyor. İşte kadınları çiziyor, Ankara'daki ünlü şahsiyetleri çiziyor. Kitabın içinde bunlar var. Fakat daha da enteresan, çok enteresan resimler çiziyor. Nasıl? Ankaralılar savaş esnasında mahallelerde toplanıyorlar. Her akşam eğlence yapıyorlar. Ve Lanser ayrılırken diyor ki, Kurtuluş Savaşı sürdürüyor işte Türkler. Yenilme ihtimalleri yok diyor. Çünkü diyor bu kadar zor şartlarda, bu kadar süren Kurtuluş Savaşı'nın kimse umutsuzluğa kapılmamış. Herkes her akşam bir araya geliyor ve savaş devam ediyor. Bu süreç içerisinde Ankara'ya gelen seyyahlar aslında Ankara'nın çok önemli bir özelliğini keşfetmişler. Ankara aslında Anadolu'nun merkezi ve Kurtuluş Savaşı'ndan 100 sene önce Ankara'ya gelen seyyahlardan bir tanesi Ankara'nın bu kadar önemli bir yer olduğunu fark ediyor zaten. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Aslında seyyah diye o zamanki dönemde pür insanlar yok. Bu insanlar ya büyükelçi ya casus ya bir takım bilgileri elde etmek için geliyorlar. Bunların biriktirdikleri bilgiler. Mesela Fransa kralı Ankara'ya, aslında bütün Anadolu'yu geziyor ama Ankara'ya da geliyor. Tournefort isminde bir biyolog gönderiyor. Bu biyoloğun amacı Ankara'ya gelip Ankara'daki endemik bitkileri toplayıp Fransa'ya götürmek ve bunları da geliyorlar Ankara'da topluyorlar götürüyorlar. Ankara'nın çok özellikli olan endemik bitkileri var biliyorsunuz. En önemlilerden bir tanesi çiğdem. Ankara'nın çiğdemi. Bir de çok iyi bilinir göl başında yetişir. Evet Mustafa Kemal çiçeği de denir. Çok güzel çiçekleri var. Ankara böyle bir yer. Bu açıdan bakıldığında çok büyük zenginlikler içeriyor. Bir de tabii şöyle şeyler olmuş Ankara'ya gelen seyyahlar arasında bu tür özelliği olan insanlar da var. İngilizler mesela geliyorlar. İngiliz seyyahlar geliyor. Hem bunlar Ankara'yı tanımak istiyorlar. Fransız seyyahlar geliyorlar. Ankara'yı tanımak istiyorlar ama bir yandan da Ankara hükümetiyle Fransa'nın arasındaki ilişkileri Kurtuluş Savaşı döneminde düzelt. Bunlardan bir tanesi Bertege Gaulis. Sonunda da mesela ilk Ankara Anlaşması Fransızlarla bizim aramızda yapılıyor. Ve Fransızlar Karadeniz kıyısındaki 5 kilometre boyunca hani denizden Türk gemilerine müdahale etmiyorlar. Yani ateş açmıyorlar. Böylece bizim Kurtuluş Savaşı esnasında silahları Ankara getirmemizin yolları açılıyor. Bunu da işte buraya gelen Ankara'daki seyyahların da bir etkisi, bir rolü olmuş olabilir. Ama en önemli kaynaklardan bir tanesi de Ankara Kalesi. Ankara Kalesi ve biliyorsunuz Augustus Anıtı. Anıtlar Kraliçesi diye bilinir mesela Augustus Anıtı. Augustus Anıtı'nın şeylerini ilk dediğimiz gibi bu keşfedenler dışarıdan gelen Derşivam, Buzpek gibi kişiler. Bunlar bir geliyorlar ki Ankara'ya. Ankara dağı taşı tarihi eserle dolu bir kent. Bir sürü sütun var, bir sürü eski Roma'dan kalma heykel var. O kadar çok şey var ki bunlar nereden kalmış diye merak etmeye başlıyorlar. Ve bu merak etmelerinin sonucu çok enteresan şeyler buluyorlar. Mesela Ankara'nın tek tanrılı dinlere geçmekten önce kendine özgü tanrıları var. Böyle bu tip şeyleri fark ediyor. Onların adına dikilmiş mesela ay tanrısı. bunlardan bir tanesi ve Ankaralıların, o zamanki dönemde Ankaralıların tanrısı olarak kabul ediliyor. Ve tabii en çok ilgilerini çeken şeylerden bir tanesi de Ankara'nın bu kadar sulak, bu kadar nehirlerle dolu bir yer olması. Bu da çok fazla ilgilerini çekmiş vaziyette. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. İleride biz tabii daha ayrıntılı konuşuruz ama bir şey daha belirtmekte yarar var. Ankara yeniden, Cumhuriyet dönemiyle yeniden imar ediliyor biliyorsunuz. Ve çok ünlü mimar Egli geliyor Ankara'ya. Bu Alman mimar. Ve bunun yaptığı çok sayıda bir eser biliyoruz biz. Yine bunların duyguları, düşünceleri, Ankara'nın yeniden imarındaki katkılarını da biz kitapta anlatmış olduk. Böylece enteresan bir yayın ortaya çıktığını düşünüyorum.
Biz de Seyyahların Gözüyle Ankara kitabını gerçekten merak ediyoruz. Ve sonraki programlarda umarız ayrıntılı çalışmalarınızı dinleriz sizden. Çok teşekkür ediyoruz Nezih
Bey. Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Konuğumuz Nezih Kuley'in için Ankara ne ifade ediyor? Kendisinin bu konudaki çalışmaları nelerdir? Bu konulardan bahsettik. Bugünkü konuğumuz Nezih Kuley'indi. Ankara üzerine konuştuk. Değerli dinleyiciler, program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik yapımda Berkay Yıldız ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Hepinize Ankara'dan, Türkiye'nin kalbinden selamlar gönderiyoruz. Haftaya buluşuncaya dek esen kalın.
Küçük dudağın söyledi şarkımızı, pembe küçük dudağın söyledi şarkımızı. İndi bahar Ankara'nın sisli yamaçlarına, içli sesin ah ne kadar açtı gönül yasını. Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına, her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Söyledim aşkımı ben Ankara rüzgarına, olmadı kaldı benim her hevesim yarına. Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına, her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Sevdiyecek, sevmeyecek, belki de ağlatacak. Boş yere ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarına, boş yere ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarına. Söyledim aşkımı ben Ankara rüzgarına, almadı kaldı benim her hevesim yarına. Boş yere ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarına, boş yere ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarına, boş yere ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarına, boş yere ağlama kalbini bağlama.
Ankara, Ankara.